أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Muhterem kardeşler, siyer dersinden bir önceki dersimde özellikle sahabeler, İslam'a girmiş olan sahabelere müşriklerin yapmış oldukları bazı eziyet çeşitlerinden bahsediyordum. Ve Hazreti Ebubekir'in özellikle İslam'a ilk giren o büyük şahsiyetin müşrikler tarafından ne gibi eziyetlere maruz kaldığı onu işlemiştim en son olarak. Bugün yine birkaç sahabeden inşallah bahsetmek istiyorum. Yine müşrikler tarafından eziyete maruz kalmış, işkenceye maruz kalmış. Sırf Müslüman olmaları sebebiyle Allah'ın dinini tercih edip şirkten ve müşriklerden teberri etmeleri sebebiyle çok eziyetlere ve işkencelere maruz kalmışlar. Ve her birisi sabretmişler. Allah'ın dininin o tadını aldıktan sonra ölümüne dahi olsa, her şeyini de kaybetse bırakmadıklarını siretlerinden görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi Bilal İbni Bilal-i Habeşi, Bilal İbni Rabaha adında Bilal-i Habeşi olarak bilinir. Habeşistan asıllı. Köle olarak yani Mekke'ye getirilmiş, satılmış, verilmiş siyahi bir kimseydi. O da İslam nurunu işittikten sonra İslam'a giriyor. İslam'a giriş sebebi ise, yani giriş şekli hakkında, bir gün efendisinin koyunlarını işte bir yerde otlatırken Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebubekir ile beraber işte bir yerde, bir mağarada orada otururken Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafasını uzatıyor ve Bilal-i Habeşi'yi görüyor. Birkaç koyun otlatıyor. Ondan süt istiyor. Bilal-i Habeşi de şu anda bu koyunlarda süt yok, ancak bir tanesinde, o da benim karnımın doyacağı kadar, yani bir sütü olan bir koyun var demiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam izin verir misin? Onu sağsam, içsek. İzin isteyince Bilal-i Habeş tabii güzel yapılı birisi, tamam olur demiş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu sağmış. Hem kendisi, hem Hazreti Ebubekir, hem de Bilal-i Habeş'i içmişler. Ve bakmış ki süt çoğalmış. Tabii şaşırmış. Şaşırınca da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona İslam'ı bahsetmiş. Ve Müslüman olur musun ey genç demiş. Allah'ın dinini anlatınca, birkaç ayet ona okuyunca tabii Bilal-i Habeşi etkileniyor ve Müslüman oluyor. Müslüman olduktan sonra tabii onun durumu biliniyor. Efendisi tarafından bilinince o zaman tabii Müslümanlar zayıf konumda, özellikle de kabilesi olmayanlar, aşireti olmayanlar, gücü kuvveti yoksa Müslüman olan kimsenin işkencelere maruz kalması anlamına gelirdi. Çok büyük eziyetlere girmesi anlamına geliyordu. Eğer ki onu koruyan birileri yoksa. O sebeple Aleyhisselatü Vesselam döneminde en çok işkencelere maruz kalanlar kabilesi, aşireti olmayan, gücü kuvveti olmayan, özellikle köle taifesi ve gücü olmayan kimseler daha çok işkence ve eziyetlere maruz kalıyorlardı. Bilal-i Habeşi'nin de herhangi bir koruyanı olmayınca o da çok çetin, şiddetli işkencelere maruz kalmıştır. İslam'ı bilindikten sonra İslam'ından döndürmek için ona şiddetli işkenceler yapmışlar. Ve rivayetlere göre onu sıcak, öğlenin sıcak vaktinde, tabii Suudi Arabistan o Hicaz topraklarında yazın özellikle havalar sıcadığı vakit sahrada çok şiddetli bir sıcak olur. 50 dereceyi çok rahat aşıyor. 55-60 dereceye kadar neredeyse ulaşıyor. Yani yumurta kırsanız takriben yumurta pişiyor. O kadar sıcak oluyor. Hatta hacca gidenler bilirler, Ocak ayında, Şubat ayında, yani kışın ortasında giden kimseler bilir, Mekke'de klima çalıştırırlar. O kadar şiddetli sıcağı vardır. Allah'ın takdiri. İşte o şiddetli sıcakta Bilal-i Habeşi'yi çıkartırlar. Yemeksiz, susuz sahraya yatırırlar, kırbaçlarlar. Çok büyük işte kaya, taş getirirler. O sımsıcak olan taşı da kaldırıp onun, birkaç adam tabii, kaldırıp onun göğsüne koyarlarmış. Tabii üstten yanıyor, alttan yanıyor. Çok şiddetli bir işkence, bu basit bir şey değil. Hani günümüzde bazı yani bölgelerde işkence yaparlar. Eskiden bu tağuti sistemde de işkence vardı. Elektrik verirlerdi. Elektrik onun yanında basit kalıyor. Bu bir nevi yanma yani. Fırına sanki sokulması, fırında böyle közün üzerinde yatırılma gibi bir şeydir. O sıcak sahrada yatırılması, üstüne böyle bir taşın, sımsıcak taşın konması, nefesi kesilene kadar susuz aç bırakılması, kırbaçlanması tabi basit bir şey değildi. Ve özellikle sahabe arasında işkenceye en çok böyle katlanan, sabreden sahabelerden bir tanesiydi Bilal-i Habeşi. İman onun kalbine öyle bir yerleşmişti ki, İslam'ın tadını, imanın tadını öyle bir almıştı ve kalbine öyle yerleşmişti ki işkence yaptıkça zerre kadar dininden taviz vermemiştir. Ve işte Lat'a ibadet et, Uzza'ya ibadet et, dinine geri dön, Muhammed'i inkar eyle diye söylendikçe o ise ahad ahad diyordu. Allah tektir, Allah tektir. Onları en çok öfkelendiren sözdü. Çünkü Allah'ı birlemek istemiyorlardı. Yani onların dinleri şirk üzerine kuruludur. 360 tane belki put var Kabe'de. Bütün bunları Allah'a vesile ediniyorlardı. Bütün bu putları reddetmek anlamına geliyor. Yani onların bu sahte ilahlarını, sahte düzenlerini, bu dinlerini, sistemlerini, her şeylerini, bütün inançlarını reddetme anlamına geliyor ahad kelimesi. O sebeple ahad ahad diyerekten katlanıyordu, zerre kadar taviz vermemiştir. Ne yaptılarsa, ne ettilerse, halbuki zayıf yapısı da vardı. Ne yaptılarsa da onu şey yapamadılar, imanından döndüremediler. Sürekli ahad ahad diyordu. Ve bazı rivayetlerde Bilal-i Habeşi demiştir ki, eğer ki ben bilmiş olsaydım, onları daha çok öfkelendirecek bir sözü bilmiş olsaydım, muhakkak ki onu söylerdim. Onları en çok öfkelendiren söz ahad kelimesiydi. Özellikle Umeyye İbn-i Halef, küfrün ileri gelenlerinden, şirkin imamlarındandı. O büyük tağutlardandı. Özellikle Umeyye İbn-i Halef, ona çok işkence yapanlardan birisiydi. Tabii Müslümanlar zayıftı ve koruyamıyorlardı, kurtaramıyorlardı. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu, özellikle onun malı olunca, işte biraz mali yönden kuvveti olunca, bir rivayetlerde gidip işte Umeyye ibn-i Halef'in yanına gidiyor ve Allah'tan korkmuyor musun diyor. Yani buna niye bu kadar işkence yapıyorsun, eziyet ediyorsun deyince, işte bunu ifsad eden, bunu bozan sensin. Bunun kafasını, bunun inancını sen bozdun diye cevap vermiştir. İşte bunu Ebu Bekir radıyallahu anh'u teklif etmiş. Bende ondan daha kuvvetli bir genç var demiş. Yine siyahi bir kölem var, kuvvetli, daha genç, sana daha çok faydalı olacak. Ne dersin, onunla değişelim mi demiş. Başka rivayetlerde de bana satar mısın demiş. Ve Hazreti Ebu Bekir onu şey yapmıştır, satın almıştır. Bir rivayette satın almıştır. Epey para ödeyerek 40 altın, tabii o zamanın Allah alem yani ne kadar oluyor ölçüsü. Evkiye deniyor. 40 evkiye ödeyerek altın. Ödeyerekten onu kurtarmıştır. Ve Allah için azat etmiştir. Başka rivayetlerde de o kuvvetli olan kölesiyle değiş tokuş yapmışlar. Ona demiş, bak bu senin dinindendir. Hem daha güçlüdür, daha çok sana faydalı olur. Çünkü aynı dini paylaşıyorsunuz, bana ver bu zayıf köleyi deyince, tamam al götür demiş. Ve Bilal-i Habeşi alıp o şekilde azat etmiştir. Tabi Bilal-i Habeşi radıyallahu anhu bütün hayatını Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın yanında geçirmiş. Sesi çok güzel olan bir sahabeymiş. Ve cahiliyede şarkı söylermiş. Ona şarkı söyletirlermiş. Sesi çok güzel olduğu için İslam'a girdikten sonra sesini Allah yolunda kullanmış. Ve ezanı okuyan sahabelerden birisi oydu. İki tane müezzini vardı Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam. Onlardan birisi Bilal-i Habeşi'dir. Diğeri de İbni Ebi Ummi Mektum. Abdullah İbni Ebi Mektum denen ikinci bir sahabe, gözleri kör olan bir sahabeydi. İslam'ı yani İslam'a girdikten sonra sesini Allah yolunda kullanmış ve müezzin olma şerefine nail olmuştur. Tabii müezzinlik basit bir olay değildir. Belki bizde basit olabilir. Bazen mesela ezan vakti olur. Birisine işte ezan oku denir. Ya sen oku, sen oku, biri diğerine bırakır. Halbuki sevabını bilmiş olsalar onun için kavga ederler. O kadar büyük ecri var ki ezan okumanın. Ve kıyamet gününde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, boyunları en uzun olan kimseler yani bir nevi üstün olacaklar, daha üstün mertebede olacaklar. Müezzinlerdir diyor. Çünkü şehadet kelimesini telaffuz ediyorlar, namaza çağırıyorlar. Çok hayırlı, çok güzel bir ameldir. İslam'ın şiarıdır ezan. İşte böyle bir şerefe nail olmuştur. Aleyhisselatü Vesselam'ın müezziniydi. Namaz vakitlerinde ezan okur, Müslümanları namaza davet ederdi. Böyle bir şerefe nail olmuştur. Mekke'nin fethinde de düşünün, Allahu Teala ona öyle bir izzet vermişti ki Kabe'nin sırtına çıkıp orada ezan okumuştur. Yani İslam'a giren insanları Allahu Teala ne yapar? Yüceltir. Bilal-i Habeşi gibi bir köle İslam'da ne kadar yüce olmuştur. Ve kıyamete kadar güzellikle anılacak bütün Müslümanların kalbinde ona ayrı, çok ayrı bir sevgi vardır. Çünkü İslam yükseltendir. Yükseltir, izzet verir. Küfür ise alçaltandır. Ebu Leheb çok mesela makam sahibi birisiydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasıydı. Ama küfrü sebebiyle çok alçak bir insan sayılıyor. Ve onu şimdi hayırla yad eden hiç kimse yok. Biz onu lanetle anıyoruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de onu hicveden, ona hakaret eden bir sure gelmiştir. Kıyamete kadar milyarlarca Müslüman tarafından okunacaktır. Ve okunuyor. Tebbet yede Ebi Leheb ve teb. Ama Bilal-i Habeşi zikredildiği zaman bütün Müslümanlar tanırlar ve radıyallahu anhu diye ona ne yaparlar? Dua ederler. Çok mütevazi olduğu söylenir Bilal-i Habeşi'nin. Çok güzel hasletleri olan bir sahabe. Yanında işte biraz şey yapıldığı zaman, övüldüğü zaman hemen kafasını eğer, işte haya duyar ve şöyle derdi, işte ben Habeşi birisiyim ve ben kölelikten kurtulma bir adamım. Hani beni övmenize gerek yok. Ben Habeşi bir insanım. Tabii o zaman Habeşi biraz daha düşük yani öyle yani şey olmuştu o zamanda. Habeşi bir insanım ve kölelikten azat olmuş olan bir insanım. Beni övmenize gerek yok yani ben kendi nefsimi bilirim diye tevazusunu göstermiş. Hazreti Ömer onun için işte o bizim efendimizdir ve bizim efendimiz onu azat etmiştir demiştir. Hazreti Ömer o kadar severdi ki Bilal-i Habeşi'yi, o bizim efendimizdir. Ve onu azat eden de bizim efendimizdir demiştir. Yani azat eden Hazreti Ebubekir'dir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun hakkında işte diyor fe inni semi'tu leylete haşfe aleyke beyne yedeyye fil cennet. Ben senin ayakkabı sesini diyor cennette önümde ayakkabı seslerini takunya seslerini işittim diyor. Bukhari ve Müslim'de. Başka rivayetlerde de yani seni bu konuma getiren şey nedir diye sorunca hani ayakkabı seslerini işittim cennette benim önümde gidiyordun. Yani Allah-u Teala öyle bir makam vermiş ki düşünün cennette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam görüyor. Ve senin yani bir yapmış olduğun bir şey var mıdır diye sorunca o da diyor ki ya Resulullah ben temizlendikten sonra yani abdest aldıktan sonra Allah'ın dilediği kadar namaz kılarım. Yani abdest sünneti hani 2 rekat namaz kılma ve ayrıyeten nafile ibadetlerini yaparmış. Yani nafilelere çok düşkün, ibadetlere düşkün olan bir sahabeydi. Özellikle de bu güzel amelleri sebebiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu cennette görmüştür. Ve bütün hayatını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında hizmetinde geçirmiş, müezzinliğini yapmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra o kadar çok üzülmüş ki Resulullah'a olan sevgisinden dolayı Medine'de yaşayamamış. Ve o beldeyi terk etmiş, o mübarek beldeyi terk etmiş, Şam'a gitmiş. Hayatını orada geçirmiş. Sonra Hazreti Ebubekir döneminde bir gün Medine'ye geliyor. Müslümanları ziyarete geliyor. Hazreti Ebubekir ondan rica ediyor. Bize bir ezan okusan. Çünkü sesi çok güzeldi, tesirliydi, etkiliyordu. Ve Bilal-i Habeşi çok ısrar üzere tabii çıkıp ezan okuyor. ezanda eşhedü enne Muhammeden Resulullah lafzına, sözüne gelince orada işte kelimeler onun boğazında düğümleniyor ve ezanı okuyamıyor. Çok şiddetli ağlamaya başlıyor. Medine ehlini ağlatmaya başlıyor. Çünkü ezanı işiten her bir kimse, gerek Bilal-i Habeşi gerek ezanı işitenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını, onun hayatını ne yapıyorlar? Hatırlıyorlar. Çünkü onun müezziniydi. Medine'yi nurlandıran Resulullah aleyhisselatü vesselam'dı. Onun vefatı tabi Medine için, o sahabe için çok ağır bir şeydi. Onu hatırlattığı için bütün Müslümanları da ağlatmıştır. Ve Şam'da vefat etmiştir. Yani ömrünü Şam diyarında Resulullah aleyhisselatü vesselamın tavsiyesi üzerine, hani Şam diyarının faziletini öven, faziletini beyan eden çok hadisler var. O hadislere binaen Şam beldesini tercih etmiştir Bilal-i Habeşi. Üzüntüsünden dolayı Medine'de yaşayamamıştır. Hayatını orada geçirip orada vefat etmiştir. Evet, İslam, yani iman öyle bir yerleşmişti ki kalbine, düşünün ki bütün o eziyetler, bütün o işkenceler onu dininden alıkoyamıyordu. Bu da İslam'ın ne kadar mükemmel bir din olduğunu, Allah'a olan imanın, yani insan kalbine girdiği zaman, yerleştiği zaman, hakiki bir iman olduğu zaman, o adamı parçalasanız da ne yaparsanız yapın, imanından geri dönmez. Çünkü artık kalbine yerleşmiş, onun tadını almıştır. İmanın tadını alan bir kimse kolay kolay Allah'ın izniyle imanı bırakamaz yani. İşte Bilal-i Habeşi de böyle, gerçek böyle iman eden şahsiyetlerden birisiydi. Ammar bin Yasir'i bahsedenler yine, siyer alimleri, o da Ammar bin Yasir, babası ve annesi, yani aile olarak, tabi kardeşi de İslam'a girmiştir. Bunlar aile olarak Allah yolunda çok çile çekmişler. Özellikle onun annesi ve babası ve tabi Yasir kendisi de, kimseleri olmadığı için bunlar da kölelikten gelmediler. Kölelikten azat olmuşlar. Kimseleri yok, kabileleri yok onları koruyacak. Zengin değiller. Mekke'de yani işte bir konumları yok. Gariban görüldükleri için müşrikler tarafından işkencelere maruz kalmışlar. Ve çok çetin, şiddetli işkenceler yapılmış onlara. Onlar da Bilal-i Habeşi gibi işte öğle sıcağında sahraya çıkartılırlar. Sahrada yatırılırlar, kırbaçlanırlar. Susuz, aç bırakılırlar. Sırf imanlarından dönsünler diye ve direnmişlerdir. Yani imanlarından dönmemek için direnmişlerdir. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselam geçip onları gördüğü zaman, işkence altında inleyen o sahabeler gördüğü zaman aleyhissalatü vesselam tabii çok üzülüyordu, etkileniyordu, onlar için ağlıyordu. Çünkü bir şey yapamıyordu. O zaman Müslümanlar zayıftı. Ve onlara sabran ya âle yâsir fe inne mev'idekumul cennet diyordu. Ey Yasir ailesi, sabredin, sizin varacağınız yer cennettir diyordu. Özellikle Ebu Cehil onlara çok işkence yapan o kafirlerden birisiydi. Ve en son Sümeyye validemizi işte imanından döndüremeyince ona çok baskı yapıyor ve diyor ki sen Muhammed'e diyor işte yakışıklı olduğu için onu sevdin, ona aşık oldun, onun için onun dinine girdin diyor. Dininden dön diyor, Lat ve Uzza'ya geri dön diyor. Sümeyye validemiz de ona ağır sözler söylüyor. Haşa, yani böyle onu ittiham ediyor. Ağır sözleri tabi işitince Ebu Cehil çok öfkeleniyor ve küçük bir mızrak harp ediniyor. O küçük mızrağı alıp Sümeyye validemize saplıyor ve rivayetlere göre haya tarafına, hayasına saplıyor. O şekilde onu şehit ediyor. O validemiz, yani Sümeyye radıyallahu anha, düşünün, o işkence altında imanından geri dönmüyor. Kadın olmasına rağmen. Ve İslam'ın ilk şehidi oluyor. Radıyallahu anha böyle bir şerefe nail oluyor. Böyle yüksek bir makama nail oluyor. Ulaşıyor. İslam'ın ilk şehidi. Allah yolunda kanı dökülmüş olan, şehit olan ilk şahsiyet Sümeyye validemizdir. Düşünün, kadın olmasına rağmen iman, İslam, subhanallah, o kadar kalbine muazzam bir şekilde yerleşmiş ki o işkence altında kesinlikle taviz vermemiştir ve sonunda şehit düşmüştür. Hazreti Osman diyor ki اَغْبَلْتُ مَعَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى سَلَمْ اَخِذًا بِيَدِهِ لَتَمَشَّ بِالْبَطْحَى. O Mekke'de diyor, Mekke'nin o sahrasında diyor aleyhissalatü vesselamın elini tutmuştum diyor, bu şekilde yürüyorduk diyor. Ta ki diyor Yasir ailesine geldi diyor. Ebu Ammar yani Yasir dedi ki ya Resulallah eddehru hakeza, yani bütün zaman böyle mi olacak? Bizler sürekli işkence göreceğiz. Bu müşrikler her zaman güçlü olacaklar. Bize işkence edecekler. Biz Müslümanlar zayıflar. Hep böyle işkence mi göreceğiz? Yani acaba bir değişiklik olacak mı? Ya da buradan kurtuluş olacak mı? Deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İsmir. Sabret dedi. Sonra ona dedi ki Allahümme gfirli Ali Yasir. Ve Allah'ım Yasir ailesini bağışla dedi. Onları affeyle dedi. Ona sabrı tavsiye etti. Yani bu sabır meselesidir. Her zaman olacak olan bir şey değildir. Evet, zor bir şeydir, işkencedir ama Allahu Teala Celle Celaluhu hayır diliyor. Gerek sizin için gerek İslam için bu her zaman devam edecek bir şey değildir. Sana düşen sabretmedir diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona sabrı tavsiye etti. O da vakat faal dedi. Ben de tamam sabrettim ve sabredeceğim ya Resulullah dedi. Ve o işkence altında o da şehit düşüyor. İslam'ın ikinci şehidi Sümeyye radıyallahu anh'ın kocası Yasir, o da şehit düşüyor. Sonra Yasir'e Ammar'a dönüyorlar. Ammar'a da işkence yapıyorlar. Tabi gözünün önünde annesi ve babasının şehit düşmesi de tabi ona çok ağır gelmişti. Çok üzülmüştü çünkü kolay bir şey değildi. Yani gözünün önünde işkenceye maruz kalmışlar. İşkence altında inleyerek, bağırarak bu şekilde şehit olmaları onu çok şey yapmıştı yani yıkmıştı. Ve en son ona da şiddetli işkence yapılınca dayanamadı ve tamam dedi isteğinizi yerine getireceğim. İşte Muhammed'i inkar ettiler. Haşa onun hakkında bazı kötü sözler söylemesini talep ettiler. İşkenceye dayanamayınca tamam dedi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında doğru olmayan sözler söyledi. Ve onu serbest bıraktılar. Serbest bıraktıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Ağlayarak ve üzülerek ya Resulullah helak oldum dedi. Ne oldu? Niçin böyle söylüyorsun? Ya Resulullah bana çok işkence yaptılar ve ben senin hakkında yani olumsuz olan şeyler söyledim. Resulullah aleyhissalatü vesselam sordu peki hakkımda bazı kötü sözler söylerken imanın nasıldı? Kalbin nasıldı? Ya Resulullah kalbim imanla dopdoluydu. Yani kalben ben söylemedim. Kalbim imanla doludur. Ben sana iman ettim. Yani seni seviyorum. İslam dinini zerre kadar bırakmadım kalben. Ama dil ile onları razı edecek şeyler söyledim. Peygamber aleyhissalatü vesselam da dedi ki fe'in adu fa'ud. Eğer ki dönerlerse bir daha sana işkence yapacak olurlarsa sen de dönebilirsin. Yani benim hakkımda kötü sözler söyleyebilirsin. Yani ona ruhsat vermiştir. Bu da İslam'da şeyi gösteriyor. Yani İslam'da ruhsat vardır. İşkenceye maruz kalmış, eziyete maruz kalmış, dayak yiyen bir Müslüman eziyetten dolayı şey yapabilir. Dinini yani değiştirmiş gibi lafız ile şey yapabilir. Yani küfür gerektirecek sözleri söylemesinde bir beis yoktur. Ulema bu kıssaya binaen demişler ki ikrah denen bir şey vardır İslam'da. Bir de azimet vardır. İkrahta tabi ruhsat var. İkrah altında işkence gören, eziyet gören, dayak yiyen, belki öldürülecek, belki bir azası kesilecek. Bazı ulemaya göre uzun süreli hapis. Ebu Hanife'ye göre manevi ikrah denen bir şey de vardır. Mesela adamın hanımını yakalarlar veya kardeşini veya babasını veya işte kızını ve derler ki ya gelip işte teslim olacak ya da bırakmayız. Teslim olurken de tabii belki küfür sözleri söyletecekler. Belki Müslümanların bilgilerini alacaklar. Yani ona bu şekliyle şey yapıyorlar, baskı yapıyorlar. Ebu Hanife rahimullah bunu da ikrah kısmına sokmuş çünkü basit bir şey değildir demiş. Hani babasını kurtarmak için, annesini, hanımını kurtarmak için yeri gelir belki küfre de zorlamış olsalar küfre girmez demiş. Çünkü basit değildir. Yani ellerinde tutarlar, işkence ederler, belki tecavüz ile tehdit ederler. Basit bir şey değildir. Yani ulema tabi ikrahı yani kesin kat'i bir şey olmayınca özellikle Yasir Ammar radıyallahu anh'unun yani bu kıssasına bakarak bunu açıklamaya çalışmışlar. Değişik şekillerde yani bu ikrahı görmüşler. Bazı ulemaya göre de şiddetli bir dayak ikrah kısmından sayılır. Yani insana acı veren bir dayak ikrah kısmına sokmuşlar ve küfür sözlerini telaffuz ederse küfre girmez. Burada ruhsat vardır. Eğer sabrederse azimettir. Öldürülecek olursa da şehit olur. Çok büyük ecir alır. Evet. Ammar'ın o kıssasında da bizlere bir ışık tutuyor. Yani dinimizde böyle bir durum da vardır. Ve her bir Müslümanı illa Bilal-i Habeş gibi katlanmak zorundasın. Yoksa sen cehennemlik oldun, kafir oldun denmez. Allah-u Teala ikisini de bizlere göstermiştir ki sahabe arasında ta ki İslam'ın şeyi de kolaylığı da görülsün ümmete. Allah-u Teala Müslümanların taşıyamayacağı şeylerden mükellef tutmaz. Yani bir Müslüman dayanır Bilal-i Habeşi gibi en güzeli, nurun ala nur. Allah onun imanına daha da yani iman katsın, bereket versin. Ama Müslüman dayanamaz. Ammar gibi ne yapar? Yerkilse ruhsatı tercih eder. Bunda da bir beis yok. Bu da bize yani ruhsatı gösteriyor. Ve Allahu Teala onun hakkında ayet indiriyor. Men kefara billahi min ba'di imanihi. İmanından sonra küfre giren diyor. İlla men ukriha, ancak istisna var. Ancak ikrah altında olan müstesna. Yani ikrah yoksa, küfre giriyorsa bu ayrı. Yani kafir olmuştur ama ikrah altında ise diyor ve kalbuhu mutmainnun bil iman, ve kalbi iman ile mutmain ise, doluysa yani bu müstesnadır. Velakin men şeraha bil küfri sadran, ancak göğsünü diyor küfre açan diyor. Bilerek, isteyerek diyor küfre açarsa yani bunun mazereti yoktur. Ama yok, kalbi iman ile dolu olduğu halde küfür sözünü söyleyecek olursa hani buna bir günah yoktur, bir sakınca yoktur. Eğer ki göğsünü diyor küfre açarsa fe aleyhim gadabun min Allahi ve lehum azabun azim, Allah tarafından onlara gazap vardır ve şiddetli azap vardır. Nahl suresi 106. ayet iniyor. Burada Allahu Teala beyan ediyor, kişi eğer kalbi iman ile mutmain olursa ve işkence altında dayanamayıp küfür sözünü söylerse onun için bir günah yoktur. Evet, önemli olan nedir? Kalben iman üzere olması. Kalben inkar etmemesi. Evet, işte bu aile de böyle işkencelere maruz kalmış olan Müslümanlardandı. Bunlar gibi Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anhu eziyetlere maruz kalmış sahabelerden birisi. Özellikle onunki psikolojik yönden bir eziyetti. İslam'a girdikten sonra Sa'd bin Ebi Vakkas cennetle müjdelenmiş bir sahabe. Yani İslam'a ilk giren kişilerden birisi. Onun annesi diyor ki vallahi sen Muhammed'in dinini terk etmediğin müddetçe sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonra ne seninle konuşacağım, ne yiyeceğim, ne de içeceğim. Ta ki ölene kadar ben böyle duracağım. Ve ben ölürsem millet benimle seni şey yapacaklar, alay edecekler seninle. İnsanların işte güldükleri bir insan olacaksın, alay ettikleri bir insan olacaksın. Mahcup olacaksın, rezil olacaksın. Ben azimliyim ve ya onun dininden dönersin ya da kesinlikle yiyip içmeyeceğim. Tabi birinci gün olunca anneciğim ye iç diyor. Bak ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dininden dönmem diyor. Kendine eziyet etme, boşuna eziyet etme diyor. Annesi hayır diyor, direniyor. Tabi baya bir gün geçtikten sonra hiç yemiyor, içmiyor, takatten düşüyor. İkinci gün geliyor yine annesine, anne diyor, dön diyor. Bak yapma böyle, kendi nefsine eziyet etme, ben dinimden dönemem diyor, dönmem diyor. İslam'dan kesinlikle dönmem diyor. İstediğin kadar ısrar et, ben dönmem diyor. Annesi yine direniyor, dönmüyor. Ne yiyor, ne içiyor, ne konuşuyor. Tabi ikinci günde baya bir bitkin düşüyor. Üçüncü günde geliyor yine, bakıyor ki yine yemiyor. 3 gün ardı ardına yemiyor. İyice artık perişan duruma düşmüş. Bayılıp ayılıyor tabii. Ve yine diyor anne dön diyor. Yapma diyor. Ye iç diyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini terk etmeyeceğim diyor. Annesi diyor ölene kadar ben bu konuda ısrar edeceğim diyor. Dönmeyeceğim diyor. En son tabii Sa'd bin Ebi Vakkas diyor ki vallahi diyor senin 1.000 tane de canın olsa teker teker hepsi de ölseler ben vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dininden geri dönmem diyor. İster ye ister yeme diyor. O zaman annesi bakınca yani çok şeydir yani inancında yani sarsılmaz bir imanı var. Kesinlikle dönmeyecek. Ümidini kesince ondan sonra yiyip içmeye başlıyor. Ve Allahu Teala onun hakkında ayet indiriyor. Ve in cahadake li tushrike bi ma leysa bihi ma leysa leke bihi ilm. Eğer ilmin olmadığı noktalarda seni işte şirke düşürecek olurlarsa fela tuti'huma. Onlara itaat etme. Ayetini indiriyor. Evet. Başı da ve vasaynel insane bi valideyhi husna. Biz insanlara anne babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Yani burada kafir de olsa, müşrik de olsa anne babasına iyi davranmasını tavsiye ettik. Çünkü anne babanın insan üzerinde, çocuk üzerinde hakları çok büyüktür. Kafir dahi olsalar, yani göstermiş oldukları fedakarlıklar, vermiş oldukları yani bedeller, görmüş oldukları eziyetler, o çocuğu işte düşünün anne doğurana kadar, o çocuğu büyütene kadar anne babanın çekmiş olduğu çok çileler var, sıkıntılar var. Çok şeyler öderler bir çocuk büyüyene kadar. Özellikle anne baba bilir. Belki bir bekar bunu çok takdir edemez. Evli olanlar anlar, babalar kısmen anlar, anneler çok daha fazla anlarlar. Çünkü en çok eziyeti görenler annelerdir. Yani eğer kafir dahi olsa Allah-u Teala bunu o şekilde beyan ediyor. Annem baban kafir dahi olsa onlara karşı güzel davran. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ Biz insanoğluna anne babasına karşı güzelliği diyor tavsiye ettik. وَاِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٍ İlmin olmadığı noktada seni şirke davet ederlerse bu ne gösteriyor? Demek ki müşrik ve şirke davet ediyorlar. Gel işte dininden dön, küfre gir yani diye davet ederlerse فَلَا تُطِعْهُمَا Sakın sakın onlara itaat etme. Çünkü başka hadiste de bir hadiste aleyhissalatü vesselam لَا تَعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْسِيَةِ الْخَانِقِ Allah'a isyan noktasında hiçbir mahlukata itaat yoktur diyor. Ve ayetlerin devamında وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Ama dünyalık noktalarda onlarla iyi geçin diyor. Yani din konusunda onları sevme, onları dost edinme. Çünkü velayeti Allah-u Teala kafirlerden kaldırmıştır. Biz kafirleri dost edinemeyiz. Dost edinmek yani kalben onları sevmek. O küfürleriyle beraber onları sevmek, onları sırdaş edinmek, Müslümanların sırlarını söylemek. Yani küfürlerinde İslam'a karşı destekçi olmak, teyit etmek, desteklemek gibi buna benzer. Dostluk tamamıyla yasaklanmıştır. Sevgi yasaklanmıştır ama tabii kalbin meyli vardır, o ayrı bir durumdur. Ya da fıtri bir sevgi olur. Mesela kişinin hanımı mesela Yahudidir veya Hristiyandır. Biliyorsunuz caizdir. Tabii tasvip edilen bir şey değil. Bir Müslüman dinine bağlı olan Yahudi, tabii iffetli olma şartıyla, dinine bağlı olan bir Yahudi ve de Hristiyan bir kızla evlenebilir. Bu caizdir. Ama Yahudi olan bir erkek ve Yahudi olan bir Hristiyan olan bir erkek Müslüman olan bir kızla evlenemez. Allah-u Teala bunu haram kılmıştır fakat şey ruhsatı vermiştir. Bir Müslüman, Yahudi ve de Hristiyan olan tabi dinine bağlı dedim. Yani inkarcı olmayacak. Dinini inkar ediyorsa bu caiz değil. Dinine bağlı ise, dinine saygı duyuyorsa Yahudi ve de Hristiyan caizdir, evlenebilir ama dediğim gibi tasvip edilmemiştir. Hazreti Ömer kızardı yani. Ve sahabelere yani bazı evlenen tek tük kimseler vardı. Yani siz çocuklarınızı kafir birisine mi teslim ediyorsunuz? Küfrü öğretecek, küfür üzerine bir terbiye verecek. Yani ya böyle yapmayın. Tabii yasaklama değil. Çünkü yasaklayamaz, haşa haram diyemez çünkü şeriat vaaz edemez. Ama bu yani hoş bir şey değildir, tasvip edilen bir şey değildir. Allah-u Teala sadece ruhsat vermiştir. Yoksa hani yapın şeklinde değildir yani. Evet yani kafir olan bir kimseye kalben hani işte kişinin hanımı kafir olursa yani Yahudi ve de Hristiyan tabi kalben ona bir muhabbet duyar. Buna fıtri sevgi denir. Bu istese de istemese de kalbinde böyle bir şey oluşur. Bunda bir beis yok ama istekli yani ihtiyari sevgi denen şey yani kişiyi isteyerek biz seviyoruz. Hiç tanımadığımız bizim ne akrabamız ne aşiretimizden olmayan bir Müslümanı biz niçin seviyoruz? Kaşına gözüne binaen mi? Yakışıklı olduğun için mi seviyoruz? Yok, onun imanından dolayı. O Müslümandır, bizim kardeşimizdir. Biz Allah için severiz. Belki çok yani zenci olabilir, çirkin olabilir, sakat olabilir. Ne olursa olsun Müslüman ise Onu severiz. İmanı çok kuvvetli olursa da sevgimiz o oranda da artması gerekiyor. Bizim öz kardeşimiz kafirse onu buğz etmek zorundayız yani. Kalben onu sevmemek zorundayız. En yakın bir kimse olsa dahi. Müslüman yani sevgisini ve buzunu imanına göre şekillendirir. Ama fıtri bir meyli vardır, bu ayrı bir dava. Evet, ve sahibuhuma fi dunya ma'rufe, ve dünya konusunda onlarla iyi geçin ayetini indirmiştir. Tabi Sa'd bin Ebi Vakkas için de bu basit bir şey değildi. Yani annesinin böyle eziyet etmesi, psikolojikmen baskı uygulaması basit değildir. Bu da ayrı yani. Bazılarına belki mesela fiili işkence yapılmaz, psikolojik işkence yapılır, fiili işkencelerden daha beter olur. Bazı insanlar böyledir, hassastır. Birine tokat atacağınıza ağır bir söz söyleyin, o ona tokat atmaktan daha ağır gelir. Bu da ayrı bir eziyet türüdür. O sahabe de böyle bir eziyete maruz kalmıştır. Yine eziyete maruz kalanlardan birisi Mus'ab ibn-i Umeyr'dir radıyallahu anhu. Mus'ab bin Umeyr tabi Mekke'nin genç delikanlılarından, çok yakışıklı, çok zengin bir aileye müntesip ve çok zengin olduğu için müreffeh bir hayat yaşıyor. Annesi ona son derece iyi bakıyor. Parası bol olan, çok güzel giyinen, çok güzel işte kokular sürünen, çok yakışıklı, her türlü imkana sahip, en güzel yiyecekleri yiyen, en güzel yerlerde oturan, yani düşünün çok zengin bir genç nasıl bir hayat yaşıyorsa, altında son model bir araba mesela günümüzün tabiriyle. İşte en kaliteli kıyafetler, en güzel yerlerde yiyip içiyor, besleniyor. Mus'ab bin Umer de bu şekildeymiş. İslam'ı işitiyor, tabi fıtratı temiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El-Erkam İbnül Erkam'ın evinde ve Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın yanına giriyor. İslam'ı işitiyor ve İslam'a giriyor. İslam'a girdikten sonra tabi İslam, iman onun kalbine öyle bir yerleşiyor ki artık bu zenginlik, bu dünya metaı onun için artık boş bir şeyden ibarettir. İslam'ını annesi duyduktan sonra özellikle ve kabilesi ona baskı yapıyorlar. Ona eziyet ediyorlar ve işte Muhammed'e gitmeyeceksin diye yasaklıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'a gidip geldiğini öğrenince, namaz kıldığını, tabi namaz kıldığını birisi görüyor, şikayet ediyor, ona binaen öğreniyorlar. Gizli tutuyordu önce ilk başlarda. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan engelliyorlar. Tabi engellenmeyeceğini yine gidince onu hapsediyorlar. Annesi onu evde hapsediyor. Zincirlere bağlıyor işte ayaklarını ve serbest bırakmıyor. Ve tabi ondan sonra yani İslam'a girdikten sonra artık hayatı 180 derece değişiyor. Ona artık yiyecek yok. Kıyafet yok, para yok, o iltifat yok. O güzel muamele yok. Onun yerine tamamıyla kötü bir muamele başlıyor. Ve yani maddi yönden ona baskılar geliyor. Manevi yönden de tabi baskı var ve hapsediliyor. Tabi bu onu imanından geri döndürmüyor. Bir müddet hapis hayatı sürüyor evinde ve oradan kaçıp kurtuluyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gidiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalıyor ve Aleyhisselatü Vesselam daha sonra onu Medine'ye gönderiyor davetçi olması için. Medine'ye gidiyor, orada İslam'a davet ediyor. Kapı kapı, ev ev, kabile kabile, büyük bir davetçi oluyor. Tabi maddi yönden sıkıntılar çekiyor. O şeyler, hayatı tamamıyla tabi değişmiş. Ve hatta bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitte otururken Mus'ab bin Umeyr içeri giriyor. Bakıyorlar ki üzerinde eski bir elbise, kısacık bir elbise. Zayıflamış, yüzü çökmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte o Mekke'deyken nasıl bir haldeydi? Allah ve Resulüne iman ettikten sonra şu anda nasıl böyle bir hale gelmiştir? Yani bunun için Allah için sabrediyor, katlanıyor. Nasıl hani mübarek bir insandır. Resulullah aleyhisselatü vesselam onu son derece seviyordu. Ve Resulullah aleyhisselatü vesselamla beraber tabi savaşlara katılıyordu, beraber bulunuyordu. Büyük bir davetçi olmuştu. Medine halkından yüzlerce kişi onun sebebiyle İslam'a girmiştir. Büyük bir davetçiydi. Ve Uhud savaşında işte sancağı taşıyordu. Şehit düştüğü zaman işte Müslümanları gömerlerken onun elbisesini işte başına örtüyorlar, ayakları açılıyor. Ayaklarını örtüyorlar, başı açılıyor. Ya Resulullah diyorlar, bu şekilde şey yapıyor. Yani eksiktir. Tabii onu örtecek bir şey de yok. Müslümanların maddi yönden şeyleri vardır, sıkıntıları vardır. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki başını örtün, ayaklarına da ot koyun diyor. Aleyhisselatü Vesselam onun için gözyaşı döküyor. Düşünün yani o zengin olan o şahsiyet İslam'a girdikten sonra artık dünya lezzetlerini ne yapıyor Allah için? Yani ona tabii mahrum edilince katlanıyor. Dünya onu alıkoymuyor. Tabii onun için büyük bir imtihandı, kolay bir şey değil. Düşünün zenginliğe alışmış olan bir genç, altında son model arabası olan, işte kızlarla dolaşan, istediği yerde istediği kadar para harcayan, en güzel şekilde yiyip yani yaşayan bir insanın yani onu tamamıyla dünyadan tecrit etmeleri, ona eziyet etmeleri basit bir şey değil. Ve Mus'ab tabi sadece bununla da yetinmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu davetçi olarak göndermiş gurbet diyarına. Tamamıyla ailesinden, vatanından, her şeyinden mahrum oluyor. Çok sıkıntılar çekiyor. Maddi yönden çok sıkıntılar çekiyor. Elbiseleri yamalı, eski, zayıflamış, çökmüş bir hali vardı. Onun bu hali onu İslam'ından, dininden geri döndürmedi. Yani İslam'ı öyle bir iyi kavramıştı ki, iman etmişti ki, cenneti düşündükçe Allah'ın o cemalini, Allah'ın Müslümanlara vaat ettiği o mükafatı düşündükçe dünya onun için artık çok basit geliyordu. Evet. İşkence görenlerden birisi de Habbab İbnü'l-Eret radıyallahu anhu, bu da demirci birisi. Demircilik yapan birisi. O da köleydi. Buna da çok işkence yapmışlar. İmana, İslam'a girdikten sonra özellikle onun işte sahibi olan kadın ona işkence yapıyor. Bir gün onu bağlıyorlar kavmi ve bir demir kızdırıyor ve getirip demirle onun başını dağılıyor. Bu şekilde ona işkence yapıyor. Ve Habbab sabrediyor. Resulullah Efendimizin yanına gidiyor. Ya Resulullah diyor. Beni çok kötü bir hale soktular ya Resulullah. Benim başımı yaktılar ya Resulullah. Deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım mansur Habbaben diyor. Allah'ım Habbab'e işte yardım et diyor. Onu muzaffer eyle diyor bu küfür milletine karşı. Aleyhisselatü Vesselam onun için üzülüyor. Ve gel zaman git zaman onun işte sahibi bu işte efendisi kadın hastalanıyor. Baş ağrıları çekiyor. Çok şiddetli baş ağrıları çekiyor. Ve Habbab'a diyor ki bir demir kızdır ve gel benim başımı dağla. Hani yapmış oldukları tedavilerden bir tanesi de budur. Defalarca onun başını dağılıyor. Ve diyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasını Allahu Teala işte icabet ediyor. Ne yapıyor? O efendi olan, ona işkence yapmış olan kadına o defalarca kendi isteğiyle, kadın kendi isteğiyle gel benim başıma dağla diyor. Dayanamıyorum bu acılara. Allahu Teala böyle ona musallat ediyor. Nasıl Nemrut hani kafasına giren bir böcekle Allahu Teala onu nasıl helak ettiyse, askerleri işte hizmetçileri ayakkabılarla en son tokmakla kafasına vura vura öldürüyorlarsa, işte onun sahibi de böyle kafası ne oluyor? Dağlanıyor. Ve tabii Habbab çok işkence gördüğü için hatta onun şöyle bir kıssası vardır. Müşriklerin ileri gelen El-As İbni Vail adında birisine kılıç yapıyor ve onun ücretini talep ediyor. O da diyor ki sana ücretini vermeyeceğim ta ki Muhammed'in dininden geri dönene kadar. Vallahi diyor sen ölsen de dirilsen de ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dininden dönmem. O da diyor ki ölüm ve dirilişin olduğunu mu savunuyorsun? Tamam o zaman Allah beni öldürürse sonra diriltirse o zaman benim param olacak, o zaman sana ücretini ödeyeceğim. O yüzden ben şimdi sana ödemeyeceğim. Dalga geçiyor. Haşa, çünkü ahirete iman etmiyor. Ve Allahu Teala onun hakkında ayet indiriyor. E feraytellezî kefera bi ayetina, o ayetlerimizi inkar edeni gördün mü? Ve kâle leûteyenne mâlen ve velede, bana yine mal ve çocuk verilecek, yani öldükten sonra dirileceğim. Allah Teala yine bana mal verecek, çocuk verecek. Tabi ayetler devam ediyor. Ve yetine ferde, halbuki tek başına bizim huzurumuza gelecektir. Yani yanında ne malı var, ne çocuğu var, ne onu kurtaracak hiç kimse yok. Yani Allah'ın azabından kurtulamaz. Ve Habbebe radıyallahu anhu, ona da çok işkence yapıyorlar. Demirci olduğu için bir gün onu kızgın o köz ateşleri ateşin üzerine yatırıyorlar. Ve üstüne basıyorlar. Sırtı tabii yanıyor. Hatta Hazreti Ömer döneminde, hilafeti döneminde bir gün ısrar ediyor. Ya Habab diyor, şu sırtını bize göstersen. Tabii göstermek istiyor, ısrar edince sırtını açıyor, bembeyaz böyle lekeler olmuş. Çukurlar olmuş yanmasından dolayı. Tabii Hazreti Ömer onun sırtına şey yapıyor, sarılıyor, ağlıyor. Subhanallah diyor, sen nasıl bir eziyet görmüşsün diyor Allah yolunda diyor. Tabii Habbeb de ağlıyor. Keşke yani açmamış olsaydım, ben bunları Allah'a göstermek için saklıyordum ya halife diye. Ve diyor ki vallahi diyor, o zaman yani bana o işte ateşin üstünde yatırınca ve üstüme de diyor basınca benim yağlarım diyor ateşi söndürdü diyor. Yağlarım resmen akıyordu diyor. Böyle bir işkenceye maruz kalmıştı. Bu şiddetli işkenceye maruz kalmış sahabe bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Birkaç sahabeyle beraber. İşkence gören sahabelerle beraber. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin yanında örtüsüne, işte örtüsüne sarılmış. Kabe'nin gölgesinde uzanmış iken Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlar ve Habbab diyor ki ya Resulallah ela testansirlene, Allah'tan bizim için yardım istemeyecek misin? Ela ted'ullaha lena, Allah'a dua etmeyecek misin bizim için? Yani bu işkenceden kurtulalım artık, bu eziyetlerden. Öyle bir hale gelmiş ki tabi basit değil. Sahabe böyle bir iki tokatla, bir iki işkenceyle hemen pes edecek değiller artık. Düşünün, o kadar çok işkence yapılmış ki tahammül edilemeyecek, ne yapıyorlar? Aleyhisselatü Vesselam'ın artık yanına geliyorlar. Ya Resulallah artık dua et sen Allah'a. Bizi bu işkencelerden kurtarsa, bize yardımcı olsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturdu ve yüzü kıpkırmızı oldu diyor. Ve tabii öfkeli bir şekilde aleyhissalatü vesselam kızdı, öfkelendi ve dedi ki كَانَ الرَّجُلُ ف۪ي مَنْ قَبْلَكُمْ, sizden önce bir adam يُحْفَرُ لَهُ فِي الْاَرْضِ, yerde diyor ona bir çukur kazılırdı. فَيُجْعَلُ ف۪يهِ, onun içine konardı diyor. فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَرِ, sonra testere getirilirdi diyor. فَيُضَوْ عَلَى رَأْسِهِ, başına konurdu diyor. فَيُشَقُّ بِثْنَيْنِ, ve ikiye bölerlerdi diyor. Testereyle diyor. Onun kafasını keserlerdi diyor. İkiye biçerlerdi diyor. Ve ma yasuddu zalike an dini, bu onu dininden alıkoymazdı diyor. Ve yumşatu bi emşatil hadidi ma dun lahmi min azmin au asab, demir taraklar getirirler ve demir taraklarla taranırdı vücudu. Kemikleri, etleri, sinirleri diyor, damarları birbirinden ayrılırdı. Bir nevi yani parçalıyorlardı diyor. وَمَا يَصُدُّ ذَٰلِكَ عَنْ دِينِ, yine dininden dönmezdi diyor bu eski ümmetlerdeki müminler. وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْاَمْرَ, Allahu Teala vallahi diyor, Allah'a yemin olsun, bu iş yani bu İslam, bu din öyle tamamlanacak ki, öyle yerlere yayılacak ki hatta يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَا اِلَى حَضْرَمَوْتِ, Sana'dan Hadramaut'a kadar bir kişi tek başına diyor sefere çıkacak. لَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهُ اَوْ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ, yani ancak Allah'tan korkacak ya da işte benim koyunlarımı belki kurt kapabilir, yiyebilir diye bir korkusu olacak. Başka yani insanlardan hiçbir korkusu olmayacak. Tabi Hadramaut ile Sana'a denmesinin sebebi aleyhissalatü vesselam, Yemen'de iki memleket. Bu iki memleketin arasındaki yol en tehlikeli yoldu o zaman. O zaman yani haramilerin, yol kesicilerin olduğu, eşkıyaların olduğu, daha çok işte kişilerin öldürüldüğü, parasının alındığı, İşte eziyet gören, dayak yiyen, belki öldürülen insanların olduğu o yoldu. Çok tehlikeli bir yoldu. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam o yolu söylüyor. Yani o yol öyle bir emin olacak ki kişi tek başına gece vakti, belki kadın bile tek başına orada sefer edecek. Hiç kimseden korkmayacak. Ancak Allah korkusu, bir de işte acaba koyunlarımı kurt kapar mı diye bir korku olacak. وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ, ve siz acele ediyorsunuz. Tabi ulema diyorlar ki burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öfkelenmesi şeyden dolayı değil. O çok merhametli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte gelip yardım istediler diye, buna binaen değil. Ya da işte dua istediler. Yani dua etmemek için yani böyle şey yapmıştı, kesinlikle bundan dolayı değil. Sadece bir şeyi tekit ediyor. İyi bilin ki Allah'ın yardımı gelecektir. Size düşen sabretmektir. Acele etmeyin. Allah'ın dini budur yani. Allah'ın dini noktasında sabır, sabır, sabır. Başka bir yolu yoktur. Çünkü Allah'ın sünneti budur. Allah-u Teala bu dini böyle rahat bir şekilde muzaffer kılmaz. Çünkü daha önce geçti derslerde eziyetin, işkencenin çok değişik sebepleri vardır. Ve İslam dini ancak bu yollardan geçtikten sonra muzaffer olur. Bugün siz de görüyorsunuz yani bu cihat bölgelerinde ne kadar çok bedeller ödeniyor. Ne kadar çok Müslümanlar şehit oluyorlar. Kanlar akıyor. Yani sakatlananlar var. Evler, yuvalar yıkılıyor. Çok değişik şeyler oluyor. Allah-u Teala her şeyde bir hikmeti vardır. Bu çileler olmadan İslam hakim olmaz. Çünkü Allah'ın dininin tabiatına aykırıdır. Bu din çileli olan bir dindir. Ancak çileden sonra hakim olduğu zaman o zaman gerçek kıymeti bilinir. Ama Allah-u Teala dilemiş olsaydı hiç biz imtihan görmeden, eziyet görmeden de Allah dinini muzaffer kılırdı. Ama her şeyde çok büyük hikmetleri vardır. Hikmetlerinden bir tanesi de gerçek mümin ile sahtekar, yani müminle münafık, kafirle Müslüman birbirinden ayırt ediliyor. Bu çeşitlerinden bir tanesi. Çok değişik sebepleri vardır. Evet, işte böyle eziyet gören sahabeler çok olmuş. Abdullah bin Mesud İslam'a girmiş, yine işkence görmüş ve bayılana kadar dayak yemiş. Tabi her bir sahabeyi yani anlatmak çok uzun sürecek. Halid ibn-i Sa'id, İbn-i As, Osman ibn-i Maz'un vesair vesair, özellikle de kimsesi olmayan sahabeler, çokça sahabeler işkence görmüşler. Kadınlardan işkence görenler olmuş. Zinnira, Errumiye, Ennehdiye, onun kızı Ummu Ubeys, Hamama Ummu Bilal, Bilal'in annesi ve başkaları. Yani daha birçok isimler var. Bunlar hepsi Allah yolunda işkence görmüş, eziyet görmüş ve Allah'ın dininden dönmemiş olan kimselerdir. İslam tabii öyle bir şey ki, iman öyle bir şey ki kalbe girdikten sonra kolay kolay Müslüman irtidat etmez eğer gerçek iman sahibi ise. Evet, Allah onlara, onlardan razı olsun, onlara rahmet etsin. O sahabeler, onlar bu dinin çilesini çektiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte o getirmiş olduğu dini bedel ödeyerek ispatladılar, gösterdiler. Onların o sabırları, o çileleri birçok kişinin İslam'a girmesine ve İslam'ın günümüze kadar gelmesine ve onları okuyarak imanımızın artmasına, onları kendimize örnek edinmemize sebebiyet verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bizlere de böyle güçlü kuvvetli imanı nasip eylesin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.